Ayrım 53, bölüm 66, sayfa 518. Chesapeake, 19.30. Gorev, araba yolundan eve yaklaşan arabaların sesini duydu. Carla hala kollarının arasındaydı. Bir bebek gibi uyuyakalmış, saçları yastığın üzerine dağılmıştı. Usulca kollarını çekti. Yataktan kalkarken eli komodinin üzerinde bıraktığı Barretta'ya gitti. Ön taraftaki odalardan birine geçerek perdenin aralığından bir göz attı. Yağmur dinmişti. Evin dışındaki çakıl taşlı yola park etmiş Plymouth'u gördü. Arabadan inen Raşit kapıları kilitliyordu. Gorev öfkenin etkisiyle hızla pencereden uzaklaştı ve merdivenleri inmeye başladı. Alt kata inmiş kapıya doğru yürüyordu ki kapı açıldı. Raşit onu görünce şaşırdı. Visto ile görüşmeniz nasıl geçti? Raşit Rus'un sinirden mosmor kesilmiş yüzünü gördü. Ne oldu Gorev, bir sorun mu var? Halledemeyeceğim bir şey değil ama bunu sonra konuşuruz. Gorev baş parmağıyla oturma odasını gösterdi. Önce seninle biraz konuşmamız gerek. Beyaz Saray 16-15. Kenti tahliye etmek için lanet olası bir planımız var mı? Varsa nedir? Washington Belediye Başkanı Al Brown, yumruklarını kabine odasındaki geniş ceviz masaya dayayıp karşısında oturan Paul Burton'a baktı. Dört kişiydiler. Brown, Başkan Booth, Paul Burton ve başkentin tahliye uzmanı Gavin G. Lord. Genellikle kabine üyelerinin kullandığı her birinin arkasındaki pirinç plakalarda isimlerinin yazılı olduğu kahverengi deri koltuklara oturmuşlardı. Kazıtılmış kara kafası ışıl ışıl parlayan Brown her zamanki üç parçalı takımlarından birini giymiş, boynuna da puanlı bir sarı papyon takmıştı. Ama o gün pek şaka yapacak durumda değildi. Kaba ve açık konuşması Başkan Booth'u hiç rahatsız etmiyordu. Booth bu konuşma tarzına çoktan alışmıştı. Evet, var mı yok mu? Bay Burton. Toplantıyı açmış olan Burton yanında duran Gavin Lord'u işaret edip masadan mavi ciltli kalın bir kitap aldı. Kitabın adı kriz sırasında Washington DC'nin tahliye planıydı. 1996 yılında derlenen kitap 300 sayfayı kapsıyordu. Sorunuzun cevabını Bay Lord verecek ama önce elimizde bir plan olduğunu söylememe izin verin. Bu rapor, o raporu 3 yıl önce okudum, bir boka yaramaz diye araya girdi Brown. Bana kalsa 2 sentten fazla vermem. Bütün o parlak kağıtların ne işe yaradığını öğrenmek ister misiniz? Kıçınızı bile silemezsiniz. Biraz çağ dışı kaldığını biliyorum ama sonradan biraz değiştirdik dedi Lord yüzü kızararak. 50'li yaşlarının ortasında uzun boylu sakin biriydi. İnce bir bıyığı, kır saçları ve kalın gözlükleri vardı. Temel olarak iyi düşünülmüş ayrıntılı bir plan. Tabii öyle. Eğer taşaklarınız mengeneye kıstırılmamışsa ve kıçınızı kaldırıp bu kentten ayrılmak için istediğiniz kadar zamanınız varsa. Yanlış hatırlamıyorsam raporda kentin hızla 36 saatte boşaltılabileceği söyleniyordu. Evet ama 36 saatimiz yok Bay Lord. Bana sorarsanız 2 saatimiz bile olmayacak. Böylesine güçlü bir kimyasal silahla daha önce hiç karşılaşmadık. Bu raporda karşılaşacağımız felaketin boyutları hesaba katılmadığı gibi. Kurbanların gazın etkisinde kalan bölgelerden çıkartıp acil sahra hastanelerine nakletmemiz gereken süreden de hiç söz edilmiyor. Daha devam edebilirim. Biliyor musunuz? Evet tabii kabul ediyorum ama Bay Lord. Dediğim gibi elinizdeki rapor bu haliyle bir boka yaramaz. Benim öğrenmek istediğim bu kenti mümkün olan en kısa zamanda nasıl boşaltacağımız. Bu sorunu incelemek için çok zaman harcadım Sayın Belediye Başkanı dedi Lord. Öyleyse anlatın. Bana işe yarayacak belirli bir plan gösterin. İşler sarpa sararsa uygulayabileceğim bir plan. Bakın, o bombayı bulsak ya da Ebu Haşim denen o pezevenk her istediğini elde ettikten sonra bize bombanın yerini söylese bile hala güvende olduğumuzu söyleyemeyiz. Kendimizi çeşitli durumlarda yüz yüze bulabiliriz. Belki o kahrolası bomba her an patlayacak kadar dengesizdir. Belki Ebu Haşim bizi kandırmış ve bombayı çalışır durumda bırakmıştır. Ya da uzmanlar bombayı etkisizleştirmenin çok tehlikeli olduğunu söyleyecektir. Her durumda bombanın yüzümüze patlamasını beklemek yerine kenti boşaltmaya karar vermemiz gerekir. O da sessizliğe gömüldü. Brown'un sivri dilinden rahatsız olan Lord sinirli bir şekilde öndeki notlarla oynamaya başladı. Başkan ona baktı, cesaret vermek istermiş gibi başını salladı. Lütfen devam edin Bay Lord. Her şeyden önce tahliye çalışmasına başladığımızda tüm trafiği tek yönlü yapmamız gerekecek. Yani ilk yardım araçları, polis ve askeri nakliye arabaları dışında kente giriş çıkış olmayacak. Karayollarını ve metroyu tahliye için kullanacağız. Metro vagonları DC istasyonlarından birkaç dakika arayla kalkacak. Merkezden başlayarak hatlardaki en uzak noktaya kadar gidecek. Metro öyle düzenlenecek ki trenler birbirinin ardında olacak. Bir istasyonda bütün vagonlarını dolduran tren doğrudan son durağa gidecek. Ama hemen arkasından bir ikincisi gelip geride kalanları alacak. Onun ardından bir üçüncüsü, bir dördüncüsü falan. Yüklerini boşaltan trenler dönüş yolundan hemen geriye gönderilecek ve aynı işi tekrarlayacak. Otobüslere ve kamyonlara el konulacak. Mevcut askeri nakliye araçlarının tümünden yararlanacağız. Tüm araçların ve insanların düzenli ama hızlı biçimde hareket etmelerini sağlamaya çalışacağız. Kendi araçları ya da kendi imkanlarıyla kentten ayrılamayanları yaşlıları, sakatları ya da hastaları bulabildiğimiz ambulanslara, otobüslere ve askeri nakliye araçlarına bindirip ötekiler gibi kentin dışına, DC çevresinde daha önceden belirlenmiş toplanma noktalarına taşıyacağız. Reagan Havaalanı'ndan da yararlanacağız. Sivil ve askeri uçaklar, polis helikopterleri ve özel helikopterler ile bütün uçakları kullanacağız. Tabii bombanın DC'nin 4 bölgesinden birinde olduğunu varsayıyoruz. Eğer değilse ve başka bölgeler gazdan etkilenirse planlarımızı ona göre değiştirip o bölgedekileri de plan kapsamına almak gerekir. Böyle bir durumda hazırlıklı olabilmek için planlarda gerekli düzenlemeleri yaptım. Ama bütün bu faaliyet içinde asıl önemlisi düzeni sağlamak. Bunu nasıl başaracağız diye sordu başkan. Halkın kentten çıkması için önceden belirlenmiş yolları kullanacağız. Belirli bölgelerin bazı otoyollardan yararlanmasına izin vereceğiz. O da sadece tek yönde. Örneğin DC'nin güneydoğusunda oturanlara Eisenhower otoyolundan güneydoğuya gitmelerini söyleyeceğiz. Kuzeyde oturanlar için kuzeydoğuya giden bir yol ayrılacak vesaire. Böylece insanların farklı yönlerde gitmelerini engelleyip trafik sıkışıklıklarını önleyeceğiz. Al Brown kaşlarını kuşkuyla kaldırdı. Gerçekten de böyle bir durumda insanların aileleriyle birlikte en kısa zamanda kentten kaçmak istedikleri bir anda planın canı cehenneme deyip en kestirme olduklarına inandığı yola girmeyeceklerini garanti edebiliyor musunuz? Trafiği çok yakından denetleyeceğiz Sayın Belediye Başkanı. Yol boyunca görevliler Al Brown gözlerini devirdi. Umutsuzca kafasını salladı. Bay Lord, eğer bilmiyorsanız söyleyeyim, bu kentte silah taşıyan insanlar var. Sadece sabıkalılardan, çeteci ve gangsterlerden falan bahsetmiyorum. Kendilerini savunmak için silah taşıyan vatandaşları kastediyorum. Böylesi tehlikeli bir durumda en kısa zamanda kentten çıkıp götlerini kurtarmak isterken kendi seçecekleri yoldan gitmek için tabanca kullanmayacakları ne malum. Tamam, diyelim bir görevli yollarını kesti. Tabancaların adamı burnuna dayayıp siktir git çekil yolumdan deyip yola devam edemezler mi? Sanın belediye başkanı, görevli derken polisi ya da ulusal muhafızları kastettiğimi söylemeyi unuttum. Başkan hızla araya girdi. Bay Lord, insanlar hangi yoldan gideceklerini nasıl bilecekler? Efendim, FEMA planına göre mesajlarımızı radyo ve televizyondan yayınlayacak, elektronik mesaj panolarını kullanacağız. Herkesin o mesajları duyması ya da görmesi beklenemez. Ama çoğu duyup görecek Sayın Başkan, bunu sağlayacağız. O ana kadar kentin her köşesinde sirenler çalmış, halka acil durum uyarısı yapılmış olacak. Peki özürlüler ile sakatlar kendi başına hareket edemeyecekler? Lord umutsuzca omuz silkti. Bu insanlara da yakınlarının yardım etmesini beklemekten başka çaremiz yok efendim. Hızla yapılan kitlesel tahliyelerde hep böyle olur. Peki bu bölgeleri boşalttıktan sonra ne olacak diye sordu Al Brown. Bu insanları nereye yerleştireceğiz? Ormanın ortasında, yolun kenarında ya da bir metro ya da otobüsün son durağında kaderlerini terk edemeyiz ya. Maryland ve Virginia'da yerleşecekleri kentler ayarlanmış olacak. FEMA planındaki gibi DC'den gelenleri geçici olarak barındırmak için çadırlar, okullar, oteller ayarlanmış olacak. Brown homurdanır gibi oldu. Tecrübeleri ona kağıt üstündeki planların genellikle aldatmacı olduğunu öğretmişti. Gerçek ise çok farklı bir oyundu. Maryland ile Virginia'daki sevimli halk, DC'nin en beter uyuşturucu düşkünü, suçlu yuvası gettolarından gelecek on binlerce siyah aileyi konuk edeceklerini bir öğrensinler de görün bakalım. Bahse girerim çok memnun olacaklardır. Başka bir şey var mı Lord? Diye sordu başkan. Bundan sonra planın ayrıntılarını inceleyeceğimizi düşünmüştüm Sayın Başkan. Hangi yolları kullanacağımızı, polisi ve ulusal muhafızları nerelerde görevlendireceğimizi falan. Yollarda ve köprülerdeki tahliye yollarının durumunu öğrenmek isterseniz eğer, her yolda çift şerit kullanılarak saatte ortalama 1200 araba, araba başına 4 kişiden 4800 kişi taşıyabiliriz. 10 ana yoldan yararlanırsak bu saatte 48.000 kişi eder. Yaya gidenler, otobüs ve metroya binenler ya da sağlayacağımız araçları kullananlar bu hesaba dahil değil. Daha düşünülecek çok şey var. Örneğin insanlara kentten ayrılırken yanlarına almaları gerekenleri söyleyeceğiz. Evde bulundurdukları nakit para ve değerli eşya, biraz yiyecek ve içecek. Öte yandan tahliye işlemi başlamadan önce bankaların kapatılmasını, halkın da bundan bültenlerle haberdar edilmesini öneriyorum. Nedenmiş o? Diye sordu Brown. Böylesi olağanüstü durumlarda insanların yapmak isteyecekleri ilk şey tasarruflarını çekmektir. Böyle bir kargaşaya izin veremeyiz. Bankaları kapatmak bu sorunu çözer. İzin verirseniz devam edeyim efendim. Bu öğleden sonra çıkış yollarımızı belirlemek için havadan yaptığım bir araştırma hakkında konuşmak ve yüksek risk bölgelerinin tahliyesiyle ilgili ayrıntılara girmek, tahliye edilecek bölgelerin fiili durumlarını ve istatistiklerini açıklamak, bir de önümüzdeki 48 saat için öngörülen hava durumunu anlatmak istiyorum efendim. Özellikle de hava durumu çok önemli. Hava tahminleri ne diyor Bay Lord? Diye sordu başkan. Lord yüzünü buruşturdu. Güvenlik açısından pek parlak değil efendim. Bulutsuz, yağışsız, hafif rüzgarlı, ılık bir hava. Böylesi bir koşul kentin boşaltılması için ideal olabilir ama sinir gazının yayılması için de neredeyse kusursuz. Başkan homurdandı. İşte bu iyi haber. Bay Lord, Sizce sakıncası yoksa diye sabırsızca araya girdi Albran. Şu anda beni asıl ilgilendiren sonuç. Hala cevap alamadım. Kenti ne kadar hızlı boşaltabilirsiniz? Planınızı iyileştireceğinizi söylediniz. Ama ne kadar? Hesaplarıma göre işi 18 en çok 24 saatte bitiririz. 24 saatimiz yok. Özür dilerim Sayın Belediye Başkanı ama ben bunun mümkün olan en kısa sürede olduğuna inanıyorum. Kabine odasının kapısı vuruldu. Paul Burton ayağa kalkıp kapıyı açtı. Koridordaki biriyle konuşmak için dışarı çıkıp gözden kayboldu. Birkaç saniye geçmemişti ki geri döndü. Kapıyı kapattı. Başkanın yanına gelip kulağına bir şey fısıldadı. Başkanın yüzü değişti. Koltuğundan kalkıp ciddi bir ifadeyle şunları söyledi. Özür dilerim baylar. Hemen ilgilenmem gereken acil bir konu çıktı. Chesapeake 19.40. Bana yalan söyledin dedi Gorev karşısında duran Raşide. Ne olmuş söylediysem? En azından Karla Şerif oğlu serbest bırakılacağı için şükretmeli. Sakın bana onun istediğinin bu olduğunu söyleme Gorev. Yalancısın Raşit. Bize katılmak istemiyordu. Bedeli bu olsa bile. Onu zorladın. Oğlunun hayatıyla tehdit ettin. Başından beri haklıydım. Seni de alaverici piç. Seni daha önce uyarmıştım. Bana saygısızlık etmeye hakkın yok Gorev. Gorev araba yaklaştı. Söylediklerini duymazdan gelerek gözlerinin içine baktı. Tam da senden beklediğim ikna yolunu seçtin. Ya davaya katıl ya da kinimle tanış. Saygıyı hak etmiyorsun Raşit. Aynada yüzüne nasıl bakıyorsun? Nasıl? Raşit oralı bile olmadı. Bizim için tek bir seçenek var. O da görevimiz. Başarmak için ne yapmam gerekiyorsa yaparım. Karla Şerif gibi bir kadın düşüneceğimi mi sandın? O sadece amaca gitmek için bir araç. Senin gibi, benim gibi. Bizler bu oyunda sadece piyonuz. Bunu ne zaman anlayacaksın Gorev? Düşmanlığı patlama noktasına gören Gorev bir an için Raşit'e vuracak gibi oldu. Ama disiplin baskın çıktı. Ve yumruğunu savurmaktansa ateşin yanındaki motosiklet eldivenlerine uzandı. Bu benim hızla sıkılmaya başladığım bir oyun. Ne dediğinin farkında mısın Gorev? Ayrılmak mı istiyorsun? Ayrılamazsın. Ayrılmak için çok geç. Sana daha önce de söyledim. Hak ettiğini alacaksın. Ama bu iş bittiğinde sen ve senin gibilerle hiçbir ilişkin kalmayacak. Sözümü unuttuğunu sanma sakın. Eğer Karla'yı bu işe zorladığını öğrenirsem bunun hesabını vereceksin demiştim sana. Bu bir tehdit mi Gorev? Nasıl adlandırırsan adlandır. Gorev merdivenlere doğru yürümeye davranırken Raşit kolunu tuttu. İstersen şimdilik kavga etmeyi bırakalım Gorev. Bunu da mı yapamayız? İşin sonuna yaklaştık. İstediğimiz her şeyi elde edecek kadar yaklaştık. Visto denen herifin bir hatlar karıştırdığını söylüyorsun. Seni izletmiş olabileceğini. Benim de gelmem iyi olmaz mı? Bu iş yüzümüze gözümüze bulaştırmayı göze alamayacağımız kadar önemli. O minibüs ile üniformalara ihtiyacımız olabilir. Unut bunu. Karlayla hallederim. Gorev koluna, hala kolunu tutan Raşit'in eline baktı. Sonra kolunu çekti. Sana daha önce söylemiştim sanırım. Bunu yaparsan birinin canı yanar diye. Gorev'in yumruğu birden havalandı. Raşit'in çenesinde patladı. Arap sendeledi, arka üstü yere yuvarlandı. Bunu hesaptan düşersin. Gerisi sonra gelecek. Söz. Raşit arkasını dönerken olduğu yerden fırladı. Öfkeden gözleri parlıyordu. Sedef saplı sustalısını çıkardı. Bıçağın ucu göründü. Gorev döndü, bir anda barettasını çekti ve horozu kaldırıp Raşit'in kafasına doğrulttu. Bunu bir daha denersen pişman olacak zaman bile bulamazsın. Gorev aşağıdacasına Raşit'e baktı. Sonra barettayı indirip merdivenlere koştu. Gorev gittikten sonra Raşit bir süre olduğu yerde kaldı. Öfkeden köpürmüş bir halde elinde sustalı, öteki elinde çenesini ovuşturdu. Kin doluydu. Görüşeceğiz Gorev diye tısladı dişlerini sıkarak. Kesinlikle görüşeceğiz. Bölüm 67. Washington DC 16.40. Başkan 60 saatten beri ilk kez içinde küçücük bir rahatlama duydu. Sanki birisini kafasının içindeki sübobu açmış, son 3 gündür kapıldığı endişenin, üzüntünün baskısını azıcık da olsa hafifletmişti. Şimdi tünelin ucunda minicik de olsa bir ışık görünüyor gibiydi. Bedeli çok büyük bir umut. Çılgın teröristlerin korkunç isteklerine boyun eğecek ama en azından karşılığında ülkesinin başkentini ve halkını korkunç bir ölümden kurtaracaktı. Oval ofisin penceresinin önünde yanıp durup dışarıdaki çimlere bakarken derin bir soluk aldı. Sayın Başkan döndü. Odadaki ikinci kişiye FBI başkanına baktı. Özür dilerim dalmışım. Kuzmin tutukların serbest bırakılması kabul ettiğine göre İsrailler ne olacak efendim? Onlar daha fazla zorluk çıkaracaklardır. En az iki kat öyle değil mi? Özellikle tutukluların zamanında teslim edilmesi konusunda. Başkan başını salladı. Kuzmin'in Rus danışmanlarının olumlu kararını bildiren telefonu en azından DC'nin kurtarılabileceğini gösteren iyi bir işaretti. İsraillerin zorluk çıkaracağını biliyordu ama onları da razı edeceğine güveniyordu. Bizimkiler şu anda bu konuyla uğraşıyorlar. En azından bu sefer elimizde güçlü bir koz var. Efendim? İsrail'e yapacağımız yıllık askeri yardım paketinin gelecek ay onaylanması gerekiyor. Kafalarına silah mı dayayacaksınız? Maalesef. Bu aşamada yapacak başka bir şey yok. Ya bize yardım ederler ya onlara yardımı keseriz hem de kökünden. İsraillerin desteğimize çok ihtiyacı var. Yardımımız olmazsa ülkelerinin işbirliği kalmaz. Eğer İsrail Başbakanını tanıyorsam istediğimizi yapacağından eminim. Tabii bağırıp çağıracak, kıyameti koparıp ağırlığını koymaya çalışacak ama sonunda ödeyeceği bedelin pek de yüksek olmadığını anlayacak. Milyarlarca dolarlık Amerikan yardımı karşılığında serbest bırakılacak 120 tutuklu. Birden Andrew Booth'un yüzünde sanki keyfini çıkardığı umut kırıntısı kısa bir araymış da gelecek kötülükleri düşünüp ürküyormuş gibi bir rahatsızlık belirtisi görüldü. Tamam Doug, şimdi şu vatan haini işine gelelim. Tabii efendim, gizli servis koruma müdür yardımcısı Rob Owens'ın burada olmasını istiyorum. Bir de Harry Judd'ın. Her ikisi de dışarıda bekliyorlar. Söyle gelsinler. Benivisto sayfiyeden nefret ederdi. Egzoz kokusuna ve trafik gürültüsüne alışkındı. Tarlalar ve ağaçlar, köy hayatı gerçekten ona göre değildi. Uzun bir yağmurluk giyen Frankie, Chrysler'ın sürücü penceresini açıp kır havası içeri doldurduğunda burnunu kıvırdı. Ne bok yiyorsun adam, beni öldürmek mi istiyorsun? Kahrolası, camı kapat. Frankie söyleneni yaptı. 5 dakika önce otoyoldan ayrılmışlardı. Yanlarından hızla geçip giden sakin Maryland ışıkları Visto'yu pek etkilememişti. Ronnie'nin kullandığı minibüs hemen arkalarındaydı. Arabanın telefonu çaldı. Visto telefonu açtı. Benimle konuşurken sesini yumuşat adamım. Ricky'nin sesi duyuldu. Yerimize vardık beni. Hazırız ve bekliyoruz. Görünürde çevreyi kollayan kimse var mı? Yok, tertemiz. Yarım saat oradayız. Herhangi birini görürsen ya da başın derde girerse beni ara. Visto telefonu kapadı. Frankie'ye bakıp sırıttı. Her şey hazır gibi. Sana söylediklerimi getirdin mi? Elbette beni. Arkada, yerde. Visto arkaya uzandı. Reebok marka siyah spor çantayı aldı. Dizlerinin üzerine yerleştirdi. Fermuarını açtı. Çantadan kalın bir susturucu takılmış Fransız yapımı ölüm kusan Matt marka bir makinalı çıkardı. Çantada birisi kendisi, birisi de Frankie için kısa namlulu 2.38'lik tabanca vardı. Ama Visto'nun aklı maddeydi. Parmaklarını siyah ve pürüzsüz namluda gezdirdi. Bu silaha bayılıyorum. Bir atışta adamı ikiye ayırırsın. Planı biliyorsun. Onun için konuşmaları bana bırak. Tabii beni. Sonra konuşma işi bittiğinde makinalıyı sıvazladı. Son sözü bu bebek söyleyecek. 22.05. Carla Plymouth'un burnunu dar ve ıssız ara yola çevirdi. Buluşma yerine 3 dakikalık yoldaydılar. Ama Gorev doğudan Lutherci kilisenin önünden gelmek yerine yolu uzatarak batıdan ilerlemelerini söylemişti. Farları söndür dedik Carla'ya. Yavaş git. Yavaşça ve sessiz. Carla farları söndürdü. İki yan ormanla kaplı, ara ara ayın aydınlattığı boş yolda yavaşça ilerledi. Uzaklarda bölgedeki birkaç evin ve sağa sola dağılmış birkaç çiftliğin ışığı görülüyordu. Orman yolunun girişine 300 metre kaldığında Gorev şöyle dedi. Motoru sustur. Kaydırabileceğin kadar kaydır, sonra sola çek. Oralarda bir yerlerde bir patika olmalı. Carla Gorev'in söylediklerini yaptı. İkisi de önlerinde uzanan, sonra dönen yola baktılar. Plymouth yavaşladı. Patikaya vardıklarında durur gibi oldu. Gorev otomobilden indi. ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu Carla. ''Visto gibi bir adama, özellikle bugün olanlardan sonra hiç güvenemem.'' Gorev cebinden berettasını çıkarıp susturucuyu taktı. ''Gidip bir göz atacağım, sen burada kal. Farlar kapalı kalsın. Acil bir durum olmadığı sürece sakın motoru çalıştırma. Kısa sürede dönmeye çalışırım.'' Gorev gecenin karanlığına karıştı. Ormanın içindeki açıklığa giden yola doğru ilerledi. Carla sessiz, karanlıkta tek başına bekledi. Camı indirdi. Tehlikeye karşı tetikteydi. Gorev 15 dakika sonra döndü. Kapıyı açtı, Carla'nın yanındaki koltuğa oturdu. Bir şey gördün mü? Ayrım sonu sayfa 528. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Gavin G. Lord. G-A-V-I-N G-L-O-R-D Matt. M-A-T